Ayrım 11. Çok garip şeyler olmaya başladı. Rus kızlarıyla amansız mücadeleden 1-0 yenik ayrılarak tatilden döndüm. Raporum da bitti ama işe geri dönesim hiç yoktu. Yani herkes beni görüp "Orospuya bak, rezil" diyerek suratıma tükürecek gibi geliyordu. En çok da Bayan Kaltak'tan utanıyordum. Onunla karşılaşmak, pekmezle karşılaşmaktan çok daha zor geliyordu. Ne yapsam ne etsem de bu durumdan kurtulsam diye kendi kendimi evde insanlara yapacağım konuşmayı hazırladım. Gülben Ergen'in beyaz gömlekle basın karşısında gözyaşı dökmesini kendime örnek alarak usturuplu bir şekilde kendime çeki düzen verip yavruları araba altında ezilmiş kedi gibi bir tavırla işe gitmeye karar verdim. Banyo aynasında bana soru soranlara vereceğim cevapları tekrarladım. Gözlerim hafif nemli, karşımdakinin göz bebeklerine bakarak ve mutlaka koluna dokunarak konuşacaktım. Sıkıştığım noktalarda "bilmediğiniz o kadar çok şey var ki" deyip insanların pekmezi de suçlu zannetmesini sağlayacaktım. Oysa kime ne yani? Hiçbir şey söylemeden kalkıp gitsem, çatır çatır da "meme benim, göt benim, istediğime veririm, dağılın lan" yapsam kimse gıkını çıkartamaz. Ama yine de götüm yemiyor. Kimsenin de beni salladığını sanmıyorum. Kısacası kendi vicdanıma yapıyorum bu numaraları. İşe giderken sürekli olarak "Allah'ım deprem filan olsun, bir şey olsun ama kimse ölmesin. Sadece bina yıkılsın, görmeyeyim kimseyi. Allah'ım ne olur sen büyüksün, yaradansın. Yaparsın bir kıyak. Selmel bir şey yap, tamam felaket yapamam diyorsan en azından şu otobüs kaza yapsın ama kimseye bir şey olmasın. Bana olan olsun ama sonra iyileştir beni" diye dualarımı ederek geldim binanın önüne. Masumiyeti simgeleyen beyaz gömleğimin üst düğmesini de kapatıp girdim içeri. Kendi katıma geçerek oturdum masama. Sağa sola hiçbir yere bakamıyordum. Sanki bir derdim var gibi kıvranıyordum. Uzaklara dalıp dalıp duruyordum. Derken yönetmen yanıma geldi. "Hastalığın şifasını çeşmelerde bulmuşsundur umarım. Bizim burada götümüzden ter damlarken sen rapor alıp tatile çıkmışsın. Neyse, bunu sonra konuşuruz. Önce maillerine bak, yapacaklarını yazdım" dedi ve gitti. Hastır, gerizekalılık konusunda çığır açmışım da haberim yok. Malım lan biraz. Tatil fotoğraflarımı ekledim tabii Facebook'a. Bir elimde içkiler, bir masalardayım filan. Gerçi bu adam bende ekli değil ama demek ki göstermişler. Kendime küfrede küfrede açtım mailimi, adamın yazdıklarına bir baktım. Alakalı alakasız her boku bana dayamış. Resmen anamı ağlatacak, öyle böyle değil. Yapacak bir şey yok, kendime razı olmalıyım diyerek diğer maillerime bakmaya devam ettim ve yemin ederim Allah'ın varlığına o dakika inandım. O kadar gelmemek için dualar ettim, yalvardım. Beni iplemediğini zannettim ama iplemiş oğlum. Üstelik dün iplemiş. Musa'nın denizi ikiye yarması gibi bir mucize bu. Pekmez'le çıkarken İstanbul'da bir yere başvurmuştum. Onunla beraber olayım, İstanbul'a gideyim filan diye. Ama o dönemde hiç ses soluk çıkmamıştı. İşte oradan başvuruma cevap vermişler. Tuvalete gidip hemen aradım. Nerede olduğumu sordular. İşi kaçırmayayım diye İstanbul'dayım dedim. Ön görüşme için gelin dediler. Rüyamda bile göremeyeceğim bir pozisyon üstelik bu. Yani olursa yırttım demektir. Yepyeni bir hayat beni bekliyor. Fırtınadan önceki sessizlik falan derler ya, demek buymuş. Hoş, daha bir şey belli değil, ön görüşme için çağırıyorlar ama olsun. İstanbul'a gidersem babamın dırdırından da kurtulurum. Bayağı da taşaklı yer, para da verirler. Bu kez yırtarım yani. İstanbul abi, boru mu? Her şeye sıfırdan başlayıp tepelere çıkabileceğim şehir. Daha işe alınmadığım halde tuvaletten çıkarken o kapattığım üst düğmemi açarak az önce bana papar atan yönetmenin yanına gittim ve işten ayrılıyorum dedim. Zaten o da dünden hazırmış sanırım. "Hah tamam iyi" dedi. Sonra da yukarı kata işlemlerimi halletmeye çıktım ama bir sorun çıktı. İstifa dilekçemi yazdığım adam 15 gün çalışmam gerektiğini zırvaladı. Baktım yapacak bir şey yok. Az önce açtığım düğmemi sinsice kapatarak ağlamaya başladım. Babam hastalandı, başında durmam gerek, yoksa istifa eder miydim diye uzaklara dalarak şıp şıp gözyaşları döktüm. Zaten aldığım rapor falan derken adam "peki" diyerek beni yolladı. Yani artık işsizim. Oradan kurtulduğum için öyle bir rahatladım ki, İstanbul'daki iş olmazsa sıçtığımın resmidir ama yapacak bir şey yok. Bir defa şansımı denemem gerek. Gerçi bu ilk İstanbul deneyimim değil. Okulun son senesiydi, staj için kendime kanal ayarlamam lazımdı. O Ankara'daki çocukla aynı sınıftaydık. Ya memleketim olan İzmir'e gidecektim ya da okuldan sonra ciddi bir adım olarak onun yaşadığı şehirde, yani Ankara'da kalacaktım. İzmir'e dönmek istemiyordum çünkü geleceğim için bana bir şey katabileceğine inanmıyordum. Ankara'da kalmak konusunda da emin değildim. Aklım bu düşüncelerle gelgit yaşarken sevgilimle alakasız şeylerden kavga etmeye, her şeyi büyütüp sorun çıkartmaya, birbirimize tahammül edememeye başladık. En son öyle bir tartışma yaşadık ki dağlara taşlara saç baş giriştik birbirimize. O kavganın verdiği hırsla ev arkadaşımla birlikte içki masası kurup yediğim küfürlerin diyeti olarak sayıp sayıştırıyordum çocuğa. Ev arkadaşım Antalyalı, çıtı pıtı, biraz safça bir kızdı. Alkolün etkisi ve birbirimize verdiğimiz gazla İstanbul'a gitmeye karar verdik. Yalnız bir sorun vardı. Bir sonraki gün finale girmemiz gerekiyordu. Sadece bir gün durabilirdik İstanbul'da, gece kalmadan geri dönmemiz lazımdı. Kafamız 1 milyon ev arkadaşımın verdiği, hadi beni geçtik, kızım sen kendini buralarda harcama, İstanbul senin yerin gazıyla, İstanbul'a doğru yola çıktık. Yolculuk boyunca sızdık, salyalarımızı koltuk kenarlarına bırakarak. Uyandığımda Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçiyordum. Esenler Otogarı'na indiğimizde hemen tuvalete giderek üstümüzü değiştirip makyaj yaptık. Boru değil, koskoca kanala gidip iş isteyecektik. Yalnız bir sorunumuz vardı, kanalın nerede olduğunu bilmiyorduk. En önemlisi, ikimiz de İstanbul'a ilk kez gelmiştik. Bunu fark ettiğimiz anda bizi bir korku sardı. İstanbul için anlatılan efsaneler bir bir kafamızda uyanmaya başladı. Orası bizim için korkunç bir yerdi. Herkes kurttu ve biz saf, savunmasız kuzulardık. Tuvaletten çıktık, otogarın çıkışını aramaya başladık. Her gittiğimiz yolun sonu geldiğimiz yere varıyordu. Her şey çok karışıktı. Labirentteki fare gibi ürkek, telaşlı bir şekilde oradan oraya koşturup duruyorduk. Kimseye soramıyorduk da, herkes gözümüze sapık, katil, tecavüzcü gibi görünüyordu. Sezgi ve saf yüzlü insanları takip yeteneğimiz sayesinde 2 saat sonunda çıkışa ulaştık. Nasılsa her şehrin bir merkezi vardır mantığıyla metroya bindik. Metroya binmemizle bir durak sonra kendimizi dışarıya atmamız bir oldu. Çünkü yanımdaki arkadaşım bütün gece tuttuğu midesini orada kusarak boşalttı. Onu kendine getirdikten sonra büfeler sapık olmaz, o küçücük yerde bize bir şey yapamazlar dedik ve telefonumuzu 155'te hazır tutarak büfenin birine kanalın yerini sorduk. Ardından Mecidiyeköy'e doğru yol aldık. Otobüste ineceğimiz durağı kaçırırız, sonra böbreksiz bir şekilde küvetin birinde uyanırız diye gözlerimizi fal taşı gibi açık, cama vantuz balığı gibi yapışarak gittik. Mecidiyeköy'de seçtiğimiz akça pakça tiplere kanalın yerini sorduk. Sorduğumuz 10 kişiden sadece bir tanesi doğru yolu tarif etti. Orada da aynı binanın önünde 2 saat dolandık durduk. Zaten İstanbul mantığını sonradan kavradık. Basit, aşağısı deniz, yukarısı E5. Kanalın kapısına yaklaşınca benim kalbim boğazımda atmaya başladı. Kapı açılacak, Aydın Doğan beni karşılayacak, Seda Sayan gülümseyecek, Okan Bayülgen evlenme teklif edecek, beyaz telefon numaramı isteyecekti. O bina benim hayallerimdi sanki. Çocukluğumdan beri yıldız olmak istiyordum. İçeriye girer girmez keşfedilecektim, hatta belki ana haberi bile sunabilirdim. Dişlektim ama olsun, neticede maaşım iyi, yaptırırım dişlerimi, sorun mu yani? Hayalim karşıda bana bakıyordu, pırıl pırıl parlıyordu, çok az kalmıştı. Her adımda sanki önüme kırmızı halı seriliyordu. Yolun sonunda Oscar verecekler gibi hissediyordum. Ben tam hayalimin özel hayatımla değil, işimle gündemde kalmak istiyorum kısmına gelmiştim ki bir sesle kendime geldim. Abla yasak, oraya girmeyin. Neye baktınız? Hem kanal taşındı Bağcılar'a. İçeride tek işçiler var. Kurduğum hayaller, ünüm, şöhretim, Okan'dan doğurduğum çocuklar, Diyarbakırlı bir dayının sesiyle tuzla buz olmuştu. Bağcılar neresi onu bile bilmiyorduk. Saat 3:30 geçiyordu. Büyük ihtimal biz orayı bulana kadar kanal kapanırdı. Açlığım aklıma geldi. Adam Bağcılar yolunu anlatırken o kadar uzun anlatıyordu ki o yol gözümde büyüdü. Tam o sırada telefonum çaldı. Bir baktım sevgilim. Gece yaptığımız kavganın ardından pişman olmuş, babasını arayarak ikimize de TRT'de staj ayarlamış. Dedim sanırım bu benim için bir işaret. Kaderimde ün, şöhret, para pul yok. Ankara'ya kapağı atıp TRT'de 9'a 5 çalışarak evimin hanımı, çocuklarımın anası olacağım. Hem zaten mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi, yatakta fahiş olmaya müsait bir altyapım var. Benden iyi bir gelin olur. Bu devirde erkek de zor bulunuyor. Bu dişlek ve çiko halimle onun gibi bir çocuğu bir daha bulamam. Tamam öküz müküz ama neticede erkek erkekti. Bundan iyisi can sağlığı. Böylece hayallerimden vazgeçtim. Arkadaşıma döndüm. Hadi gidelim, hayatta yetişemeyiz oraya, bari yemek yiyelim dedim. O sırada bize Bağcılar'a nasıl gideceğimizi anlatan dayı yine lafa girdi. Hele durun hele. Cemil koçum baksana bir. Bu kızlar kanala gidecekler. Bir atıver oraya gidiyorsan. Adamın o sözüyle zihnimde canlanan görüntü şudur. İki kız, iki yabani adam, ormanlık alan, Nuri Alço müziği, sabaha kadar Mokoko, yine de umurumda olmadı. Hayalimden vazgeçmişim ulan, bundan sonra bana bir şey koymaz diyerek bindim arabaya. Arabanın üzerinde kanalın ambleminin olması tabii bize daha çok güven verdi. Arabada bir yandan sevgilimle mesajlaşıyordum, bir yandan da boşuna gidiyoruz, bari oradan otogara geçeriz diye düşünüyordum. Bu sıkkın ve bıkkın halim kanalın kocaman dalgalanan bayrağını görünce sona erdi. İçime kaçan Marilyn Monroe yeniden canlandı. Hahay ne var canım Sibelcan gibi etli butlu bıngıl bıngıl hatunum. Elimi sallasam ellisi. Hem benim karakterimde birisi bir erkek için değil Ankara'ya tuvalete bile gitmez be. Diyerek girdim kapıdan. İnsan kaynaklarına doğru merdivenlerden çıkarken gaza gelip ya aslında ün şöhret falan bunlar boş şeyler. Kanal sahibi olmak var bu devirde. Aydın Doğan'ın metresi mi olsam acaba? Gibi türlü malak düşünceler içerisine girip kovacağım insanların listesini aklımdan geçirmeye başladım. İnsan kaynakları bölümüne gelince şişmanca, güleç yüzlü bir kadını ayakta çantasını toparlarken bulduk. Bizi gördü ve bir daha bir şey söylemeden ''Staj için mi geldiniz? Öyleyse çok ballısınız.'' dedi. ''Evet, staj için.'' ''Çok güzel. 10 dakika önce gelseydiniz yollardım kapıdan. Haziran başında gelirim diyorsanız birinizi programa, diğerinizi dış haberlere veririm. Yok olmaz derseniz kusura bakmayın. Ay yok geliriz geliriz. O zaman verin kağıtlarınızı. Haziran ayında görüşürüz. Bu kadar kolay oldu. Ellerimizi sıkıp sevinç çığlıkları attıktan sonra açlıktan bayılmak üzere olduğumuzu fark edip doğruca otogara döndük ve yemek yedik. Sonra otobüse binip okula geri döndük. Ardından Haziran'da staja, sonrasında da işe başladım. Ama kaşındım işte. O ilk başta hayalimin peşinden koşmalıyım diye siktiri basmak üzere olduğum adama aşık olduğumu düşünüp her şeyi bıraktım. Sonuç, babayı aldım tabii. Daha ne alacaktım yani? İşte şimdi yeniden o ilk başlarda içimde olan kıpırtı canlandı. Böyle pıpır ediyorum. Bu kez biliyorum çok güzel şeyler olacak. Asıl hikayem şimdi başlayacak. Yeni ile başlayan her bir şeyim hayırlara vesile olsun. Ön görüşmem olumlu geçti ve ertesi gün işe başladım. Otobüste o kadar çok dua ettim ki olsun diye. Babaannemi arayıp ona bile dua ettirdim. O kadar istiyordum, düşün işte. Buraya kadar olan her şey rüya gibiydi. Artık gayet taşaklı bir işim var. İsmimi söylerken başına pozisyonumu da ekleyebiliyorum. O derece bir iş. Babamın her yeni şehire gittiğim zaman ayarladığı misafirhanelerden birinde kalıyordum. Maaşı baştan vermedikleri için çulsuzum. Hatta sadece iş yerinde yemek yiyorum. Mutlu musun, o kadar dua ettin diye sorsan zerre kadar değilim. İş yerindekilerden nefret ediyorum. O kadar parasızım ki kendimi acayip ezik hissediyorum. Pekmez'in en yakın arkadaşı burada çalışıyor. Zırt pırt Pekmez buraya gelip duruyor ve tek kelime konuşmuyoruz. O kadar utanıyorum ki ondan. Her akşam misafirhaneye gidip ağlıyorum. Düşün ki geldim geleli Taksim'e bile gitmedim. Babamdan para istemeye yüzüm de yok. Maaş alayım diye bekliyorum. Geçen gün işe gittim. Akşam da bir şey yememiştim. Nasıl açım? Oradaki kızlar habire bir yerden sandviç alıp duruyorlar. O gün artık nasıl canım çektiyse bana da alın dedim. Bir sandviç ne kadar olabilir en fazla diyerek düşündüm. Bana 20 lira deyince kızlar o ekmek arası peynir domates için "Höh artık, yok daha neler, koca almıyoruz lan, alt tarafı ekmek" dememek için kendimi zor tuttum. Bütün metropollüğümle "Keşke kepekli isteyseymişim" diyerek içim ağlaya ağlaya yedim. Lanet ettim bu kapitalist sisteme. Bir de bu kızların ne kadar maaş aldığını da doğrusu merak ediyorum. Lan her sabah bunlardan yiyorlar. Hayır, aynı işi yapıyorsak benim alacağım parayla bunu yapmaları imkansız. Çocuğumu düşürmüşçesine üzüldüm lan o parayı verirken. Bunlar her gün maşallah. Kızlar çok ilginç burada, ne bileyim, böyle hiç tarzım değiller. Tarzım değil de nasıl bir cümleyse sanki üst baş bakıyorum kendime, tövbe tövbe. Neyse, bir tane kız var mesela, acayip itici ama bir o kadar da çekici geliyor hatun bana. Bir onunla samimiyiz, o da kuyruk acısı muhabbetine. Pekmez'in arkadaşının eski sevgilisiymiş bu. O yüzden böyle geçmişimiz var. Bana tuvaleti, yemekhaneyi de o gösterdi. Hatun bildiğin Esma Ceyhan. Hem tip olarak hem karakter olarak. Kıza ben Esma Ceyhan diyeyim en iyisi. Bazı olaylarda öylesine soğukkanlı ki şaşırıyorum. Sabah toplantıda buna paparayı basıyorlar mesela. Kız sanki ona söylenmemişçesine uykum vardı yapamadım diyor. Fakat yemekhanede biri tuzluğu istesin öyle bir carlıyor ki her masada tuzluk yok mu yoksa masanda tuzluk benden neden istiyorsun? Kalk git mutfağa al yemeğim zehir oldu. Yemin ederim ya muhabbeti aynen yaptı bunu. Yanında nasıl davranacağımı kestiremiyorum. Bir şey diyor mesela bakıyorum bir 10 dakika şaka mı yapıyor diye. Sonra ciddi mi lan bu diye telaş sarıyor beni. Ota boka her şeye ne hissediyorsun diye soruyor. Cevaplar tatmin etmeyince ben bir şey anlamadım ama diyor. Bir kıllanıyorum öyle yapınca. Onunla konuşurken kendimi TV programına çıkmış hatun gibi hissediyorum. Her şeyi açıklamalıyım ama kısa ve öz biçimde. Uzatınca sıkılıyor çünkü. Sevmediği insanları sürekli aşağılıyor. Herkese takacak bir kulbu mutlaka var. Onun götü büyük, bunun memesi küçük, o varoş, bu kokoş, o içiyor, bu sıçarken kokuyor, bu jigolo. Bir insanı sevmediyse bitti. Onunla kavga edebilmek için canla başla uğraşıyor. Aslında garip gelecek ama bu tavrına hastayım onun. Ciddiyim bak, hayatta hiçbir zaman bu kadar açık bir kız olamadım ben. Hep işlerimi sinsi sinsi hallettim. Hatun sevmiyorsa o kişiyi hiç affetmiyor, kökünü kazıyor. Ama ben var ya, bir gör, bildiğin kedi yavrusu gibi bir şeyim aslında. Yani insanlar hep benim için ne saf kız ne iyi niyetli. Ay canım ya o kesinlikle öyle bir şey yapmaz. Yapmışsa iyi niyetindendir falan der. Pekmez ve eski iş yerim hariç. Yüzümün lollipop kıvamında yuvarlak olması ve dişlek olduğum için sürekli gülüyor olmam sebebiyle öyle saf bir kanaat oluştu benimle ilgili. Çıkmıyor yapacak bir şey yok yani. O yüzden bu kızın bu tavrını seviyorum. Ama bazen bokunu da çıkarıyor. Her gün düzenli olarak kıyafetini sorması gibi. Puka, bugün nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Ama dünkü daha güzeldi değil mi? Dün daha farklı bakarak söylemiştin. Yo, bakışım aynıdır. Yani ikisi de çok güzel. Sen olsan bunları giyer miydin? Giyerdim tabii. Ha bir de ilginç bir soruları var. Puka, ev sizin üzerinize mi? Ne oldu ki? Baban ölürse filan ortada kalır mısınız diye merak ettim. Gerçi maaşı size bağlanır ama. Allah korusun de manyak. Korur korumasını da canım. Ölüm Allah'ın emri. Kardeşin ne kadar maaş alıyor? Pekmez'in arkadaşına deli gibi aşık. Öyle böyle değil hem de. Mesela tuvalete giderken yanıma geliyor. Puka ona bak şimdi arkamdan bakacak mı diyor. Sonra taktuk saçlarını savura savura gidiyor. 2 dakika sonra telefonum çalıyor. Puka arkamdan baktı mı? Öf yani telefon mu ettim bunun için? Ay dayanamadım ya baktı mı söylesene. Baktı baktı sen gidene kadar boynu koptu hatta. Şu anda da seni aranıyor. Pekmez'in arkadaşı da orası bakışlı bir oğlan. Benden nefret ediyor. Çünkü eski sevgilim olan Pekmez her yerde benim ne tür bir kaltak olduğumu yaymış. Hakkıdır. Hakka tamam milletimin istiklal demekten başka çarem olmadığı için ben de bu Esma Ceyhan'la tuvaletlerde parlatıcılarımı sürerek vakit geçiriyorum. Tırt fotoları olan bir insanım. O kadar parasız bir haldeyim ki servisi bir kaçırsam sıçtığımın resmidir. Her gün misafirhaneden işe, işten misafirhaneye geliyorum. Neredeyse bir ay olacak buraya geleli ama ben hala hiçbir yeri gezemedim. Bir odam var bir de salon gibi bir şey. Odada yatak ve dolap var. Diğer tarafta da bir üçlü koltuk bir de televizyon. Ama o kadar soğuk, o kadar soğuk oluyor ki hava orada yatmıyorum. Laptopu bacaklarıma, karnıma bazen yanaklarıma koyup üçlü koltukta TV karşısında sızıyorum. Tek eğlencem de Aşk-ı Memnu dizisinde birbirini düdükleyen akrabalar ve Facebook'ta arkadaşlarımın çılgın yaşamları, eski sevgililerimin ve onların eski sevgililerinin fotoları. Başka eğlencem yok desem yeridir. Pekmez kızın biriyle çıkmaya başlamış. İçim kan ağlaya ağlaya kızın fotoğraflarına her gün bakıyorum. Hatta kendi fotoğraflarımdan daha çok bakıyorum. Profili açar açmaz girdiğim ilk yer kızın profili. Garip bir şekilde kızı kıskanıyor muyum yoksa hayran mıyım anlamadım. Tek tek ölesiye inceleyerek bakıyorum. Ne giymiş böyle, saçları da nasıl güzel. Ayaklarını da koymamış ama ne güzel dişleri var, pis sürtük diye. Dün akşam yine kıza bakıyordum ki beni Facebook'tan biri ekledi, bir de mesaj attı. Naber güzellik, uzun zaman oldu, umarım iyisindir. Kimmiş lan bu dedim ve resmine baktım. Of of diyorum sadece. Anam yeme de yanında yat herifin. Böyle havuz başında sermiş kaslarını ortaya, sırtını göstermiş bir de, burnu, kaşı, gözü elle çizilmiş gibi. Lan ben böyle bir bebeği tanısam bırakır mıyım hiç? Tanımadığım bariz belli. Karşılaşmış bile olsak asla affetmem, yerim yutarım ben bu oğlanı. Soğuk soğuk terler döküyorum çocuğun fotolarına bakarken. Fake mi lan bu dedim, yorumları okudum. Kucuğum sen beni ihmal et tamam mı? Git gez. Kanks ya harikasın burada. AQ evladı, nereden buldun şerefsiz o gömleği? Çok cicisin. Elinde ne var lan göt? Sütten başka bir bok içmez misin? Atışmalar, geri zekalıca kız yazıları, şiirler, küfürler. Fake olmadığını anladım. Arabası da var, onu da anladım. Kışın alışveriş merkezlerinde gezerken ellerinde montları olmayan çocukları keserdik. Çünkü onların arabası vardır ve montlarını arabalarına koyup çıkarlar. Bu da belli ki tiki bebelerden. Nedense bunlar alışveriş merkezlerinde resim çektirmeye bayılıyorlar. Bir de mağazanın ışıkları gözlerini rahatsız ediyor olmalı ki fotoğraflarını hep güneş gözlüğü takıp çektiriyorlar. 2-3 tane uzaktan var, mont falan da yok üstünde. Zaten arabanın içinde de var resmi. Garantilemek için ona da baktım yani. İtalya'da falan fotoğrafları var bir de. Belli ki iyi geziyor. İzmir ekonomi mezunu. Bu kadar yakışıklı herif, mal mı ne? Beni tanıyormuş, ayağı yapıyor. Hemen çocuğu damatlıkla hayal etmeye başladım. Sonra pijama altıyla, bana kahvaltı hazırlarken. Ben onun gömleğini giymişim, öyle evin içinde koşturup duruyoruz. Bir sene sonra hemen çocuk yapıyoruz. Çocuklar babalarına benzesinler ama mümkünse. Beni aldatır ama bu. O yüzden evde sandalyeye bağlayıp gün yüzü göstermesem mi ona acaba? Böyle hayallere dalmışken çocuğa mesaj attım. Özür dilerim, büyük eşeklik ediyorum ama tanıyamadım. Bendeki kaltaklığa bak. Az ağır ol değil mi? Bilgisayarın başında dört gözle bekliyorum ne cevap yazacak diye. Klasik bir şekilde. Ben de sizi tanımıyorum ama tanışırız. Yazarsa bile kabulüm. Hemen tel numaramı yazarım. Buradan olmaz baby, en yakında yüz yüze tanışalım derse de ne derece abazan bir kız olduğumu göstereceğim ona. Tabii ki öyle bir şey yapamayacağım. Ama Allah biliyor içimden geçenleri işte. Aradan bir yarım saat geçti. Cevap yok. Kuduruyorum ben de. Bir mesaj geliyor. Ondan diye hevesle bir açıyorum. Puka MSN'de beni engelledin mi? Seninle konuşmam gereken şeyler var yazıyor bir arkadaş. Ya bir git ya. Bir mesaj daha geliyor. Kalbim duracak şekilde açıyorum. Puka, lan XXX'in fotoğrafına bak. Koptum Allah'ıma. Dijital ortamda bile dedikodu yapıyor terbiyesiz. İşim gücüm var benim burada. Beni boşuna heveslendiriyor. Bir mesaj daha. Mouse titriyor elimde. Kolay mı? Evimin direği, çocuklarımın babasından mesaj geldi. O ay gibi suratı kenarda parlıyor. Resmine bakmayı kesip mesajı okuyorum. İşin aslı profil, foton başarılı. Diğer fotoğraflarına baktım. Tırt. 5 dakika mal gibi kaldım ekrana bakarak. Ben onunla evlenme hayalleri kurayım. Çocuklarıma baba yapayım. Elim puştu bana gelsin tırt desin. Sensin lan tırt, hayvan oğlu hayvan. Göz suratlı ne olacak? Kronun tekisin sen. Arabasının önünde fotoğraf çektiren iğrenç yaratık. Keko. Allah belanı versin tırtmış. Oğlum o yanında gezdirdiğin beyinsiz hatunlardan mı sandın beni ya? Tırtmış. Facebook'tan kız yapmaya çalışırken embesilin birisin zaten sen. Donumda sallarım ben be seni. Baba parasıyla gezip tozan adama ihtiyacım yok zaten benim. O kadar çok sinirlendim ki bir süre hanımefendiliğimi bozmayarak bir şey yazmadım. Gittim bir bardak süt içtim. Sonra geldim oturdum, sinirim biraz geçti. Açtım mesaj bölümünü ve senin ağzını sıçarım ben. Anandır tırt, göt herif diye yazdım. Sonra da engeli bastım. Biliyorum yanlış bir hareket ama olsun, içimde kalmadı. Anladım ki erkek sanalda da realde de aynı. Yüzeysel bakınca sana kapılıyor, biraz detaya indiğinde kaçıyor. Yani gösterirken iyi, verdikten sonra topuk. Kadın da aynı. Ortada fol yok, yumurta yokken hayallere dalıyor. Karşısındakini mükemmel erkek kalıbına sokuyor. Hayalleri yıkılınca o mükemmel erkek oluyor sana karaktersizin, puştun teki.